Herkese selamlar. Farklı Kaydet'in sunduğu Fantasy Podcast'imiz MBDTF'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu hafta hem Premier Lig hem Pol Sosyal Lig olacak. İlk kısım Premier Lig, gene Birce ile beraberim. Birce, hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba herkese.
Şimdi bu hafta ilginç haberler var. İstersen biraz onları söyleyerek başlayalım. Bu hafta Double Game Week olacak iki takım için. Arsenal ve Manchester City'nin İki maçı
Evet.
olacak. Onlara değineceğiz. Bir de bu hafta içi oynanan FA Cup mücadelesi sonucunda 31. haftada 6 maç ertelendi. İleriki fikstürlere kayacak ya 34. ya 37. haftaya. Sadece 4 maç kaldı. Biraz da onlara değiniriz. Bir de fikstürün genel bir bakış atıp kaptanlık konuşuruz diye düşünüyorum. İstersen başlıyoruz ya. Yavaş ilk fikstürle başlayalım. Liverpool haftalar sonra kaybetti. Nazarı değdirdik sonunda konuşa konuşa. Bu hafta da şimdi kupada da Chelsea'ye kaybettiler hafta içi ve elendiler. FA Cup'ta. Bu hafta da hani böyle biraz daha ters bir rakip olsa işleri biraz daha kötüye götürecek bir sonuç çıkabilirdi ama kendi sahalarında Bournemouth'la oynayacaklar. Çok hani Liverpool'un kolay kazanabileceği bir maçı işaret ediyor bence. Özellikle refleks göstermesi gereken bir maç olduğu için.
Evet, aynen. Yani bir o form durumu hani ani düşüşlere açık olunca tabii ki Bournemouth gibi rakipler lazım oluyor ama Bournemouth'un da durumu o kadar kritik ki yani onlar da can havliyle bir şeyler yapmak isteyebilirler. Liverpool'u da böyle bulduk, bir fırsatını kollayalım, değerlendirelim diyebilirler, bilmiyorum. Biz yine totemimizi yapıp bir puan kaybı yazalım.
Şeyi de söyleyeyim. Kupada Chelsea maçında Sadio Mane 90 dakika oynadı. Salah ve Firmino sonradan girdi oyuna. Hafta içi Atletico karşılaşması var. Mutlaka kazanması gereken.
Evet.
Dolayısıyla burada bir rotasyon beni şaşırtmaz. Çünkü artık ligde namağlup ünvanı gibi bir durum kalmadığı
Evet.
için
Aynen.
Önemi biraz azalıyor. Sadece mağlubiyet serisi gibi bir şeye girmek istemeyeceği için bu maçta moral ararlar ama hafif rotasyonlu bir kadra çıkarsa ben şaşırmam.
Evet, ben de çok şaşırmam.
6 seansına geçiyorum. Birçok mücadele var. Şöyle hepsini hızlıca bir okuyayım. Gözüne çarpanları değerlendirelim istersen. Arsenal West Ham'ı ağırlayacak. Crystal Palace Watford maçı var. Sheffield United Norwich. Southampton Newcastle. Ve Wolverhampton Brighton. Wolverhampton'la başlayalım istersen. Etkileyici bir galibiyet aldılar Tottenham'a karşı deplasmanda.
Evet.
Geri düştükleri bir maçta. Zaten geri düştükleri maçtaki performansları çok iyi ama özellikle Tottenham'a karşı deplasmanda yapabilmiş olmaları çok çok değerliydi bence onlar adına.
Ya Tottenham yine bir maçtan kopma vakası yaşadı bu arada.
Evet.
Yani böyle anlık kopukları rakip değerlendirdikçe daha da kötüye gidiyorlar. Tottenham o yüzden bu açıdan bence hani geriye düşüp maçı çevirmek için uygun bir rakip aslında.
Zaten yani personelin de çok yeterli olduğu söylenemez şu anki
Evet.
durumda. Yani bir arayışta Jose Mourinho ama hani işte Gelson Fernandez'i bazen sağ kanatta deniyor. Bergwijn, Moura ikilisini forvette deniyor. İşte hafta içi Norwich'e karşı Dele Alli'yi 9 numara denedi. Bir arayış var ama işte personel yeterliliği biraz elini kolunu bağlıyor. Tabii yani topu tamamen reddetmesi de bunda bir etken. Hani Jose Mourinho'ya yazan noktalar da var ama yine de tabii ki şu an bu sakatlık krizinin normalden daha büyümesine sebep olan da kadrodaki planlamanın da etkisi var bence. Jota Jimenez ikilisi Wolverhampton'da önümüzdeki haftalarda değerlendirilebilir. İyi bir fikstürleri var. Matt Doherty bence inanılmaz bir opsiyon FPL için. Yani adam sürekli cezalarında ve 6 pasa falan giriyor. Golü de 6 pastan attı. Hani bir sağ açık oyuncusu gibi oynuyor. Dolayısıyla özellikle Traore'de bir sakatlık varsa kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir aday bence.
Evet, bence de. Katılıyorum buna.
İstersen
ben Wolverhampton'dan zaten rahat bir galibiyet bekliyorum.
Ben de.
Hatta hazır Tottenham'dan bahsetmişken Tottenham'dan da ciddi bir puan kaybı bekliyorum. Burnley çok formda.
Hı hı.
Zor bir maç Tottenham için. Hem dediğin gibi eksikleri çok, kadrosu zaten organik olarak yetersiz. Burnley'de dişli bir rakip Tottenham'ı çok zorlayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında 6 seansında aslında çok net maçlar var. Yani Arsenal maçı, işte Sheffield maçı, hatta zorlarsak Southampton maçı, bunların hepsi hani ev sahibinin rahat kopartabileceği maçlar gibi duruyor.
Evet. Katılıyorum. İstersen Arsenal'la bir değinelim. Hani double game week de olduğu için onlar da ikinci maçları Manchester City ile onu söylememiz lazım. Yani aslında bir noktada pek çok oyuncu için Arsenal'da sadece artı 2 puan olacak double game week olması. Ama West Ham'a karşı iyi bir galibiyet alabilirler. Pierre-Emerick Aubameyang değerlendirilebilir orada bence. Differential arayanlara Nicolas Pepe önerebilirim. Bir de eğer free hit veya bench boost kullanacaksanız Bukayo Saka orta sahaya iyi bir alternatif olabilir. Ucuz yollu 4,5 liradan. Onun dışında West Ham'da Jared Bowen benim biraz dikkatimi çekti ama orada rotasyon konusunun nasıl şekilleneceğini bir görmek lazım. Dolayısıyla biraz erken West Ham için konuşmak adına.
Bence de. Biraz yani artık ne kadar izleyeceğiz gerçi bilmiyorum da.
Evet.
Yine de çok net tercihler yapmamak lazım bence West Ham'dan.
Southampton'a değinecek olursak da Danny Ings'in geçen hafta bir sakatlığı varmış. Basın toplantısında, bu haftaki basın toplantısında bahsetti.
Evet, bu hafta oynayacak herhalde.
Bu hafta evet oynayacağı. Zaten problem yaşadık yokluğunda. Dolayısıyla ihtiyacımız var. Minvalinde bir açıklama geldi. Evet. Stuart Armstrong'un sakatlığı varmış. O kaçıracak maçı. Ama Newcastle'a karşı zaten ben de bir rahat galibiyet bekliyorum oradan. Hatta clean sheet için de çok çok ideal bir
takım. Evet, ben de söyleyecektim. Aynı fikirdeyim.
Pazar maçlarına geçiyorum o zaman. Ha, bu arada şeyde değinelim. Watford'da İsmail Sarr inanılmaz top oynadı. 31. hafta maçları olması da Watford, yani çünkü orada 4 maç var. Free hit kullanmayıp wild card'la veya bench boost'la farklı bir şey kullanacak olanlara Watford'dan İsmail Sarr veya forvete Troy Deeney aday olabilir. Onları değerlendirebilirler.
Evet.
Pazar günü fikstüründe ilk maç saat 5'te Chelsea-Everton mücadelesi. Çok keyifli bir maç olabilir. 7.30'da da Manchester derbisi var. Ben Chelsea ile ilgili yine haftalık analizi yapayım. 2-2 Bournemouth'la berabere kaldıkları maçta bence puan, yani 3 puan alsalar hak ettiler diyebilirdim. Hani kötü bir oyun oynamadılar bence. Ondan sonra kupada Liverpool maçını da izledim ben. 2-0 etkileyici bir galibiyet. Kepa'nın dönüşünden biraz bahsedeyim. Çok önemli kurtarışlar yaptı bence. Dolayısıyla Kepa buradan sonra artık formayı vermez bence. Yani sanki o gerekli mesajı almış ve ona göre hazırlığını yapmış gibi görünüyor. Dolayısıyla da hani buradan sonra Chelsea'nin kaleci özelindeki problemleri biraz çözülebilir. Eğer ısrar ederse Frank Lampard. Onun haricinde orta sahada inanılmaz problemler var. Jorginho kart cezalısı. Kovacic sakatlandı. Willian sakatlandı. Hudson-Odoi, Pulisic için sakatlıkları devam ediyor. Tammy de maçı kaçıracakmış. Yani revire döndü resmen orta saha. Benim tahminim üçlü savunmaya dönüp hani orada iki orta saha kullanıp o sistemle çıkar. Çünkü şu an orta sahada kalabalıklaşmak çok zor. Bu Billy Gilmour bayağı iyi oynadı. Zaten maçın oyuncusu seçildi. Akademiden yine bir oyuncu kazandıracak galiba Frank Lampard. Zaten çok yetenekli oldu. 18 yaş altı takımdayken bile konuşulan bir çocuktu. Dolayısıyla ona belki biraz daha şans verebilir. Evet, Chelsea'de durum bu. Ha, şeyi söyleyeyim. Marcos Alonso yine attı golünü baba. FPL'nin zaten efsanelerindendir.
Gerçekten.
Dolayısıyla o benim çok dikkatimi çekti. Bir takımımda şöyle bir yer açmak için bir düşündüm. 31. haftayı Chelsea'nin fikstürünün olmaması bir pıt şimdilik hamle yapmama neden oldu ama çok çok iyi bir alternatif bence.
Bence de. Yani artık bunu ben de inkar edemeyeceğim.
Everton konusunda da Ancelotti ile çıkış çok çok iyi. Yani kendilerini yukarıya attılar. Daha fazla bir motivasyon bulup yukarıyı zorlayabilecekler mi? Şu Chelsea maçında biraz daha fikir sahibi oluruz bence. Dominic Calvert-Lewin inanılmaz formda. Eğer Ings'in sakatlığı devam eder, Rashford ve Kane yetişmezse bence Euro 2020'de milli takıma aday olabilir gibi gözüküyor. İstersen Manchester derbisinde de sözü sana bırakayım. United City maçında.
Vallahi Manchester derbisinde tabii ki ev sahibinin avantajlı olduğunu düşünüyorum ben. Ama gerçekten öyle düşünüyorum. Yani United'ın ben son dönemde oynadığı oyunu beğeniyorum. Bunu birkaç kere daha söylemiştim. Skor almaya da başladılar yavaş yavaş. City maçı tabii ki her zaman yani United ve City maçıdır. Hani bir takım direkt fark atar, kazanır, çok ekstrem bir oyun oynar diyemezsin ama takımların hani birbirlerine denk bir oyun ortaya koyabileceğini düşünüyorum. City için hiç kolay bir deplasman değil bence.
Bir de Aymeric Laporte'yi kaybetmeleri bence
Evet.
çok bellerini kıracak ya. Yani City çok etkilendi çünkü ilk sakatlandığında da çok etkilenmişti. Şimdi de sorun yaşayabilirler. Bir de ön hatta hani nasıl bir yapıya gidecekler? Çünkü rotasyon yapmak zorundalar. Hafta içi kupa oynadılar. Bu hafta Arsenal maçı var. Tekrardan hafta içi. Ondan sonra
Evet,
Şampiyonlar Ligi maçı var.
aynen bu double game week aslında Manchester City oyuncularına sahip oyuncular için çok da avantajlı bir game week değil bence.
Evet. Ya bir de zaten Kevin De Bruyne'de şimdi sakatlık haberi çıktı bu hafta. Nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz. Çünkü kupa maçının sonunda söyledi Pep Guardiola. Maç önü basın toplantısı daha olmadı. Bence orada biraz daha fikir edinebiliriz. Ama maçların birinde dinlendirirse ben şaşırmam.
Yani aslında oynayacak gibi duruyor. Benim birkaç yerden okuduğum ama omzunda galiba bir sıkıntı
Aynen.
varmış.
Onu sakatlı.
Hani çok ağır bir sakatlık değil gibi okudum ben. Ama
Evet.
bilmiyorum.
Ya işte Pep Guardiola maçlar sıkıştıkça rotasyon yapmayı çok tercih
Tabii
eden ve
tabii ki.
seven bir hoca. Onun için Double Game Week'in Manchester City özelinde nasıl bir reaksiyon olur? Ben çok emin değilim hani çok avantaj sağlamayabilir. Avantaj daha ziyade Arsenal özelinde olabilir. Hani bir fikstürün West Ham'a karşı olmasından da ötürü. Dolayısıyla o tarafa yönelmek biraz daha makul olabilir. Çünkü Manchester City'nin bir maçı zaten Manchester deplasmanı, diğer maçta Arsenal'la.
Arsenal.
İkisi de kolay
Aynen.
fikstür değil.
Aynen. Evet. Yani ben bu Double Game Week'e özel bir kadro yapmayacağım. Öyle söyleyeyim. Özel bir
Evet.
değişiklik yapmayacağım. Benim için iki takımın da hani double oynuyor olması çok büyük bir avantaj sağlamadı. Tabii ki yani Arsenal West Ham maçı her zaman bir avantajdır Arsenal oyuncuları için. Ama o kadar.
Son maçta Leicester Aston Villa'yı ağırlayacak. Bu sezonun en kötü savunma performanslarından birini sergiliyor takım olarak Aston Villa. Tabii şimdi düşme potasına girdikleri için büyük ihtimalle stresi daha fazla hissedecekler. Leicester'da düşüşe devam etti açıkçası. Yani Norwich'e kaybetti. Çok zorlandılar maç boyu. Özellikle Wardy'nin yokluğunu çok hissediyorlar bence. Hafta
Evet.
içi de yine Kelleşi'nin forvet oynadığı maçta 80. dakikalarda açabildiler kupa maçında. Dolayısıyla zorlu bir süreçten geçiyorlar. Bir de şu an onlar için hani bence ilk 5'in dışına çıkma tehlikesi yok. İlk 2'ye girme ihtimali de kalmadı. Biraz yerleri kesinleşti açıkçası. Yani düşseler bile bence 4. bitirirler en fazla. Dolayısıyla onlar için şu an bir motivasyon var mı? Ben emin değilim. Ama Wardy'nin dönmesi gerekiyor bu hafta. Dönerse şu ana kadar takımında tutanlar için Aston Villa maçı bence beklemeye değer bir fikstür. Dolayısıyla tutabilirler. Aston Villa özelinde de çok zor bir fikstür geliyor. Buradan çıkışları kümede kalıp kalmayacaklarını belli edecek.
Evet, zaten herhalde yani son 3 maçlarını falan kaybettiler.
Aynen.
Yani Aston Villa için ben tünelin sonunun çok parlak olmadığını düşünüyorum.
Ya bu sene düşüş yani düşme potası yarışı zaten acayip kızıştı. Yani
Evet, aynen.
herkes
Aynen öyle.
puan alıyor. Ben Brighton da çok tehlikede bence şu anda. Newcastle bile tehlikede bence. Dolayısıyla orası çok karışacak. Yani Norwich hiç fena top oynamıyor. Yani sonuncu
Evet.
olmalarına rağmen
Evet,
hiç
aynen
fena
öyle.
top oynamıyor. Watford düşüşteydi sanki bu hani yeni menajer etkisinin dışına çıkıyor gibilerdi. Liverpool'u yendiler sahalarında dolayısıyla.
Gerçekten belli olmuyor.
Orası karışık. Biraz da hani 30-32. haftalardan sonra daha net bir resim görebiliriz. Kaptanlık konusuna geçelim istersen. Bu hafta bence hani dediğin de gibi cumartesi çok böyle göze çarpan maçlar var. Benim şu anda önerebileceğim hani Salah Mane tercih edilebilir. Dediğim gibi rotasyon riski olsa da yönlenilebilir. Wardy olabilir Aston Villa'ya karşı. Jimenez olabilir Brighton'a karşı. Aubameyang bence çok iyi bir alternatif. İki maçı da olduğu için. Sen ne dersin?
Yani ben Salah yapmayı düşünüyorum. Ufak bir risk alıp acaba Agüero yapsam mı diye de düşündüm. Yani neticede hani belki orta saha tercihi için City çok mantıklı olmayabilir bu hafta ama gol bulacaklardır ve Agüero oralarda olacaktır diye düşünüyorum bir yandan. Yani iki maç için ikisinde de birer gol atamaz mı? Atabilir. Ama oynar mı? Orada evet, soru işaretlerim var. Ben muhtemelen Salah yapacağım. Yani belki Ings değerlendirilebilir.
Aynen. O da iyi bir tercih. Ben sanırım dediğin gibi Salah'ın da Bournemouth'a karşı çok çok etkileyici maçları var şu an aklımda kalan. Dolayısıyla ben de oraya yöneliyorum. Benim ikinci tercihim sanırım Jimenez olacak ya. Ben Wolverhampton'dan da iyi bir galibiyet bekliyorum Brighton'a karşı.
Evet, olabilir.
Oraya doğru da yönelebilirim. Hafta içi, sonraki hafta dediğimiz gibi Liverpool'un Şampiyonlar Ligi maçı var. Onu göz ardı etmemek lazım. Bir de Tottenham'ın maçı var. Ama onların ben zaten şu an Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir hedefi var mı emin değilim. Dolayısıyla
evet, ben de sanmıyorum çok.
Burnley deplasmanında zaten rotasyon yapacak kadroları da yok. Yani isteseler bile zaten tabii şu an öyle bir seçenekleri yok. Dolayısıyla ki zaten oynadıkları oyun da şu an hani bende Lucas Moura var. Kime değiştirsem diye kara kara düşünüyorum. Herhalde İsmail'e sarı alacağım. 31. haftada fikstür
evet,
olduğu için.
Evet, bence güzel bir tercih bu arada.
Yani
ben
çok etkiliydi.
Ben böyle gündeme getiriyorum da. Aha. Sevdiğim bir oyuncu çünkü benim.
31. hafta için de şunu söyleyeyim. Hala elinde free hit ve bench boost çipleri olan veya hatta wild kartı olanlar için 31. hafta 4 maç var. Liverpool, Crystal Palace, Wolverhampton, Bournemouth, Burnley, Watford ve Tottenham, West Ham, United maçları. Transferleri bu takımlar üzerinden yapabilirsiniz eğer bu çiplere sahip değilseniz. Böylece elinizde en azından oynayan 7-8 oyuncu olur. Çünkü zaten şu an herkeste 3 Liverpool'lu vardır. Kalesini Burnley'den alanlar çok var. Aynı şekilde Wolverhampton'dan mutlaka tercih yapılır. Dolayısıyla 6-7 kişiyle oraya geçebilirsiniz. Ben free hit çipimi 37. hafta double game week'e kullanacağım. Oraya saklıyorum. Çünkü orada bu kalan 6 maç oraya gidecek çok yüksek ihtimalle. O yani çift haftada bütün oyuncuların 2 maç oynayan oyuncular olması daha avantajlı olacak gibi geliyor. Özellikle şu 31. haftada Liverpool ve Wolverhampton varken. Onu da söyleyeyim hani şimdiden
evet,
çünkü planlama yapmaya başlamak gerekiyor. 2-3 hak olabilsin en azından diye. Bu hafta da konuşmuş olduk o konuyu da. Başka ekleyeceğin bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım.
Bu hafta özelinde yok. Ben bu haftanın hani net sonuçlarla geçeceğini düşünüyorum. Ona takımları da buna göre daha rahat oluşturulabileceğini düşünüyorum yani.
Evet. O zaman ağzına sağlık diyeyim. Haftaya tekrar yeni bir bölümde devam ederiz diyorum.
Tamamdır.
O zaman biz de şimdi Pol Sosyallik'le devam edeceğiz. İkinci bölümde Pol Sosyallik'le devam ediyoruz. MMS katıldı bana. Hoş geldin MMS.
Hoş bulduk.
Türkiye Ligi'nde işler kızıştı iyice. Hem aşağıda hem yukarıda. Dolayısıyla Pol Sosyal Lig'e de hem oyuncu özelinde hem maçlar özelinde biraz konuşalım. Fikstürü veriyorum ya, eğer böyle giriş için söyleyeceğim bir şey yoksa.
Ver abi.
Şimdi ilk maç Cuma günü akşam 8'de Beşiktaş Ankara gücünü ağırlıyor. Geçen hafta etkileyici bir geri dönüş yaptı Beşiktaş Alanya deplasmanında. Burada da açıkçası ben rahat bir galibiyet alırlarsa şaşırmam. Sosyal ligde de Kevin Prince Boateng'i aldım takıma. Bir de Burak Yılmaz'ı aldım. O ikili üzerinden yürüyeceğim. Sende bir tercih var mı burada?
Ben nedense şey ya, Beşiktaş topçusu alasım hiç gelmiyor ya. Şey, çünkü hani kötü giden büyük olduğu için, hani bu sene hani şu an kötü gitmiyorlar ama şu an hani sezon boyunca bir kötü gidişleri vardı ya, fiyatları çok yüksek büyük takımın topçularının. Böyle Beşiktaş'tan o yüzden pek alasım gelmiyor adam. Şey aldım ben, Ankara gücünden Gerson Rodriguez'i aldım. Kontradan montradan tıklayabilirler. Beşiktaş çünkü çok açılıyor böyle, çok saldırıyor ama geride de açık verebilecek şekilde saldırıyor Beşiktaş. Ama yapması gereken de bu Beşiktaş'ın zaten.
Aynen.
Bayağı bir pozisyon olabilir bu maçta.
Ben o Gerson Fernandes, ben de düşündüm. Ben hatta geçen hafta Lobjanice'yi almıştım. Ama hani ya orta saha bu hafta farklı tercihler yaptım. En sonunda yine konuşuruz. Ondan almadım ama bence çok çok makul. Fiyatları da çok uygun bir de o Ankara gücünün sonradan transfer ettiği orta saha oyuncularının.
Evet öyle.
Cumartesi fikstürüne geçiyorum o zaman. Orada ilginç maçlar var. İlk maç 2'de Malatya Konya'yı ağırlıyor. 5'te Antep Trabzon, Göztepe Başakşehir maçları var. 8'de Fener Denizli maçı var. Burayı istersen hangisinden başlamak istersin? Ben şeyi söyleyeyim, ben Malatya Konya maçından 0-0 bekliyorum açıkçası. Onun için Sitya'yı aldım gene. Geçen hafta da almıştım. Hatta Serkan Kırıntılı Sitya beraber almıştım. İkisinden de clean sheet geldi. Dolayısıyla Sitya'yı tekrardan tercih ettim. Bir de Ömer Ali Şahin nerede alınabilir? Hani forvet'te oynuyor. Dolayısıyla tercih edilebilir.
0-0 deyip Ömer Ali mi alıyoruz?
Yani şöyle. Bence atarsa Konya atar.
Ondan dolayı. Ben geçen hafta Umut Bulut almıştım takıma. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama.
asıl gol beklediğim maç benim Antep Trabzon. Maxime aldım. Trabzon'dan da Sörlot'u aldım. İki taraftan da gol bekliyorum ben orada.
Ben de iki taraftan da gol bekliyorum. Ben de Maxime aldım, Sörlot aldım. Bir de Vakayeme'yi de aldım ben.
Ya Vakayeme çok etki ediyor ya oyuna. Gerçekten hani zaten bunu söylemeye gerek yok ama hani hakikaten çok etki ediyor. Hafta içi ben kupa maçını da Fener'le oynadıkları için izledim. Çok iyi cidden.
Abi tek başına takım ya. Evet. Topa yani iki kere geliyor, 4 gol falan oluyor.
Evet. Ya baba şey gibi hani böyle profesyonel, yani diğerleri amatör, bu abi profesyonel futbolcu gibi yani. Hani takıma aynen, etkisi aynen. Direkt öyle.
Ben geçen hafta son dakika şey yapmıştım. Vişça vardı benim takımımda. Dedim bunları uzatma oynadı. Vişça'yı çıkartayım, Vakayeme'yi koyayım kadroma dedim. Sonra Trabzon maçı başladı. 11'de görmedim. Hem kendime sövüyorum. Son dakikada niye böyle bir değişiklik yaptım falan diye. Sonra ama 45 dakikada çözdü kral işi ya.
Ya gerçekten. Aynen benim kadroda da vardı. İlk bir ya siktir keşke almasam mıydım diye düşündüm. Ama baba 45 dakikada öyle şeyler yaptı ki. Yani bir daha çıkartamıyorsun takımdan zaten öyle bir etkileyici performanstan sonra. Göztepe Başakşehir maçından da ben karşılıklı gol bekliyorum. Vişçe'yi tercih ettim. Göztepe'den de açıkçası direkt bir tercih yapamadım ama yedeğe Kamil Vilçek'i aldım.
Ben o maçtan nedense kimseyi almadım ya. Ama alırım çünkü Cuma günü değiştiriyorum ben genelde maçlara son 20 dakika 25 dakika kala. Ya, şey alınabilir. Jerome falan alınabilir aslında.
Valla Göztepe'de
başka
şimdi
başka bir önerim yok. Vişçe zaten Allah'ın emri.
Ya bir orta sahalar biraz overpriced. Hani hem Serdar Gürler, özellikle Serdar Gürler 7,5 liraydı diye hatırlıyorum. Biraz yüksek fiyatı bence şu anki durumda. Dolayısıyla tercih etmedim. Bir de Vişçe net bir tercih. Onun için onu aldım ben yine.
Benim şey ya, Türk topçuya 7'den şey 6'dan fazla veresim gelmiyor ya.
Ya bir de Maxim falan 4,5 lira, işte Ankara gücünün orta sahaları uygun falan, onun için Şu sıra biraz gözden düştü Göztepe orta
Hani
sahaları benim
7,5
için.
Serdar'a vereceğim mi? Yarım daha koyayım ve Onyekuru alayım diye bakıyorum ben.
Aynen. Fener Denizli maçından tercihin var mı? Ben Fenerbahçe'den nedense bir refleks bekliyorum.
Ben de Fenerbahçe böyle bayağı çatır çutur yenecek gibi geliyor bana.
Aynen, ben kaleye Altay'ı aldım. Bu hafta gol yemeyeceğini düşünüyorum. Orta sahaya Max Kruse, forvette Vedat aldım.
Ben de Vedat alıyorum. Kruse de alabilirim Onyekuru çıkarıp.
Bakalım, ben şeyi de biraz merak ediyorum yani. Emre Belezoğlu takımın başında olacak gibi gözüküyor. Her ne kadar resmi olarak bir açıklama olmasa da bugün antrenman fotoğrafları düştü. Hani antrenör kıyafetleri de giymiş. Volkan'la beraber hani biraz takımı yönlendiriyor gibiler. Dolayısıyla bunun sahadaki etkisi neye dönüşecek onu görmek istiyorum. Hani kısa vadede rakip Denizli olduğu için iyi olacağını düşünüyorum ama uzun vadede çok zaten sıkıntılı. Hani antrenör olayının Denizli maçından önce çözüleceği söyleniyordu ama şu ana kadar, Perşembe akşamı çekiyoruz, bir bilgi çıkmadı. Dolayısıyla eğer Cuma Cumartesi buna dair başka bir bilgi ortaya çıkarsa o zaman belki tercihler değişebilir ama ben yine de bu üçlüden ayrılmam diye tahmin ediyorum.
Şey, peki bir Fenerli olarak ne düşünüyorsun bu son Ersun olaylarını? Kimi istersin teknik direktör olarak falan?
Abi şöyle, bence bunu çok öngörmek çok kolay değil. Şundan dolayı çok kolay değil. Şu anki kadro hangi hoca gelirse gelsin manevra yapmaya çok uygun bir kadro değil. Bence en önemli şey şu an gelecek hocada gençlerle çalışma isteği. Yani çünkü şu an Fenerbahçe'nin transfer yapacak bütçesi olduğu da söylenemez. Dolayısıyla eldeki malzemeyi çok çok iyi kullanan bir hoca bulmak gerekiyor. Yani biraz maharetli bir hoca bulmak gerekiyor. Bu da çok kolay değil açıkçası bence şu an. Yani işte piyasada ismi dönen hocalar belli. Erol Bulut çok konuşuluyor. Aykut Kocaman'ın geri dönme ihtimali çok konuşuluyor. Yabancı hocalar tabii ki konuşuluyor. Ben herhangi birinin gelmeden önce olumlu olur, olumsuz olur demek kolay gelmiyor bana. Çünkü maharetli bir hocadan zaten şu an beklediğim şey hani bu eldeki oyuncularla farklı bir şey yaratması. Onu hangisi yapar? Yani bana şu ana kadar düşen isimlerden herhangi biri o konuda ümit vermedi. Ama çok negatif yaklaşmak da istemiyorum. Çünkü günün sonunda ya kadro kalitesi hakikaten çok kötü. Onun için hani bu sonuç ne kadar hocaya yazıyor? Yani ben şu an Ersun Yanal'a yazar mı? Yazdığı noktalar var. Yani çünkü aynı şeyi ısrar etmesi problem oldu bence ama yani bu kadroda 5 farklı oyunu oynayamaz. Yani 5 farklı şekilde kuramazsın bu kadroyu da. Böyle de bir gerçek var. Ama hani Ferdi'yi değerlendirebilecek veya altyapıdan başka, ya çünkü 5-10 senedir Fenerbahçe'nin altyapısından oyuncu çıkmıyor. Yani buna yönelebilecek bir hoca bulabilirsek ben çok memnun olurum açıkçası. Çünkü zaten Fenerbahçe'nin kısa vadede sonuç alabileceği bir durum yok yani. Bu sene lig şampiyonluğu bence hayal. Çünkü Fenerbahçe o stresi kaldıramıyor. Fikstür çok uygun olsa da yükselişe geçtiği anda tekrar düşüşe geçmeye başlayacak. Dolayısıyla o denklemden çıkamadık biz bu sene. Onun için bence eldeki genç oyuncuları değerlendirebilecek bir hoca bulabilirse Ali Koç çok iyi olur. Bu zaten Ali Koç'un başkan olurken verdiği sözlerden bir tanesiydi açıkçası. Ama oraya yönelmedi. Yani biraz tabii ki günün şartları da onu oraya yönelmemeye itti. Ama tekrardan ilk başladığı noktaya dönecek mi? Ben merak ediyorum. Çünkü sportif direktörlük konusunda da çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ama hala hiç isim düşmedi aday olarak. Dolayısıyla bakalım yani çok zor öngörmek bence. Şu an kim gelirse gelsin. Erol Bulut da gelse, Aykut Kocaman geri de dönse. Hani aşağı yukarı hayal ettirdikleri belli bir seviyenin üstüne çıkmıyor şu kadrodan dolayı.
Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben olsam yeni hocayı, hani gelecek yılları emanet edilecek olan hocayı şu an getirmeyebilirim. Çünkü şu yarım senede hani şu an bence Fenerbahçe şu an hedefsiz kaldı hani en azından lig
Aynen.
açısından.
Aynen.
Hani hocayı bir yıpratabilirsin. Bu sefer hani gelecek sene için hani yıpranarak girmesi daha kötü olabilir. Bizde mesela Tudor mesela devre arası diyorum hani sezon ortasında geldi. Hani o mağlubiyetler falan alınınca Tudor zaten o arada zaten yıprandı. Direkt hani sezona hiç tahammülü olunmayarak başlamıştı seneye.
Evet.
Direkt daha yazdan başlamışlardı Tudor yerine hoca bakmaya.
Ya işte orada da hani zaten şimdi Fenerbahçe'nin gidebileceği iki yol var bence. Ya isimli bir hoca getirecek ve taraftarı o şekilde konsolide edecek. Burada mesela işte Abdullah Avcı ismi de konuşuluyor. Yeterli bir
İnşallah
isim.
gelir.
Yani açıkçası ben yeni yani şöyle. Şimdi bir hoca getirdiğimiz zaman ondan ne beklememiz gerektiği aynı zamanda yapacağı transferler üzerinden de yürüyecek. Çünkü Fenerbahçe'nin şu kadrosuna kralını getirsen gene oynayabileceği maksimum oyun belli bence. Dolayısıyla öyle bir hoca yerine biraz daha genç ve dinamik olan ve kadroda da gençleri kullanabilecek olan bir hocaya yönelmek beni çok daha mutlu eder. Ama bu Ali Koç'un son bir senede çizdiği profile uymuyor. Daha ziyade geldiği zaman verdiği profile uyuyor ama oradan uzaklaştı son bir senede. Dolayısıyla aynı zamanda şu sportif direktörlüğe geri dönecek mi? O da çok önemli bence. Yani o zaman çünkü hocayı beraber seçecek sportif direktörle diye tahmin ediyorum. Çok soru işareti var şu an Fenerbahçe'de. Yani Emre Belözoğlu'nun kulüp içerisindeki rolü de bence çok etkili şu anki durumda. Yani çünkü benim tahminim eğer Denizli maçına kadar çözülmezse ve Denizli maçı Fenerbahçe'nin beklediğinin üzerinde giderse Emre Belözoğlu'nun yarı hoca, yarı oyuncu modeliyle bir süre daha devam etmesine sürükleyebilir Ali Koç yönetimine.
Şey peki farklı bir 11 bekliyor musun bu hafta böyle Ferdi'li, Zaytsı, Maytsı?
Ya vallahi dediğim gibi şu anki yani şu anki durumu değerlendirecek olursak Emre yarı hoca yardımcı hocalarla beraber Volkan Demirel'le beraber yürütürse ben bir iki tane çok farklı hamle bekliyorum. Her bölgeye olmayacak bence ama bir iki tane bu Ferdi olabilir veya işte Zaitsin kullanımı olabilir. Zaten dediğimiz gibi yani Fenerbahçe'nin 15 tane oyuncusu var şu an oynayabilecek olan. Mehmet Ekici'nin yerini kaybetmeyeceğini düşünüyorum sadece. Onun haricinde hani köyde yeni bir şerif var tabiri var ya onu ona yönelik bir iki tane hamle bekliyorum ama hani özellikle.
Abi bir de ben şey anlamıyorum ya. Koskoca Fenerbahçe altyapısında yürüyebilen bir tane stoper yok mu
Abi
koysunlar oraya?
bu gerçekten ya bu 10 senedir falan sohbet ve hep hani şey konuşuluyor Fenerbahçe'de her senenin başında altyapıya yatırım yapılıyor. Şöyle bir çocuk var. Mesela Ömer Faruk Beyaz profesyonel sözleşme imza attığından beri hani kupa maçları haricinde ligde hiç oynamadı. Yani abi ben şu an Jailson iyi mi oynuyor stoperde mesela? Yani neden denenmiyor? Ben hani inanılmaz performanslar alsak anlayacağım. Yani bu kulübün hiç mi mesela Abdülcebrail ismi çıktı sezon başında sol bek için. Hasan Ali haftalar, aylar kaçırdı. Madem öyle geri çağırsaydık yani garip geliyor bana çok Fenerbahçe altyapısı ile ilgili problemler. Çok da fazla açıkçası ne döndüğünü bilmiyorum ama böyle olmaması gerektiğini farkındayım. Dolayısıyla yeni gelecek hocadan benim en büyük beklentim altyapıdaki personeli kullanmak. Bakalım yani isim çıktığında bununla ilgili yani çünkü realistik bakmak gerekirse şu iki sene sonundaki Avrupa kupalarına katılamamakla beraber gelen mali çöküşü engelleyebilmenin tek metodu bu. Çünkü elinde satabileceğin oyuncu yok. Yani para edecek Vedat'tan başka oyuncu yok elinde şu anda. Bir de belki bir iki sene içerisinde Altay olur.
Yani evet, o şeyi de tükettiler, o oyuncu satılabilecek bütün oyuncuları da sattılar.
Aynen. O kaynak tükendi yani.
Kaynak tükendi.
Vedat'ı da Şampiyonlar Ligi oynamadan 20'nin üstüne satmak çok realistik değil bence. Yani şu an 10-15 arası bir getirisi olur. En iyi senaryoda bence Vedat'ın.
Şehit gördün mü bu arada Komolli'yi ya?
Ya Komolli baba sen neymişsin ya? Podcast'ta ayrı konuş.
İkincilikten bulmuş Vedat'ı.
Ya hani çok offside açıklamaları var. Hani o başlı başına ayrı bir podcast konusu olur. Komolli'nin açıklamaları da. Yani bazı çok ayıp ettiği noktalar var ya hakikaten. Hani babanın yaptığı transferleri bilmesek hani şunları söyle de baba sen ne transferler yaptın yani. Neyse pazara geçelim aynen. 1.30'da Paşa Kayseri maçı var. Vallahi bu maça dair de ne deriz bilmiyorum. Sen izledin mi son haftalarda? Kayseri'nin ben şu bu haftaki maçına biraz baktım. Çok çok daha iyi görüntü veriyorlar. Paşa'da hafif dağınık. Burada bilmiyorum 6 puanlık maç ya tam. İkisi için.
Abi ben geçen hafta cumartesi günü saat 1'de oturdum. Kayseri-Konya maçı izledim. Ay Kayseri-Konya diyorum. Konya-Kasımpaşa maçı izledim. Hı hı. Niye bir insan 21 yaşında bir insan niye hafta sonu böyle bir şeyle açar? Hiçbir fikrim yok. Yani o yüzden şey hani maç nasıl diyeyim Kasımpaşa gol atamaz gibi geliyor o yüzden bana.
Vallahi.
O yüzden ben bir Diego Angelo'yu düşünüyorum.
Ne makul.
Kayseri de böyle çok iyi saldırıyor aslında. Mesanovic de alınabilir.
Mensah da tercih edilebilir belki.
Orta sahayı ben çok şeylerden doldurdum. Şimdi Rodriguez, Maxim falan.
Anladım. Orada yer yok.
Mensah slot kalmadı yani. Bana.
6 maçına geçelim istiyorsan. Rize Alanya'yı ağırlıyor. Çok ilginç maç bence. Ünal Karaman'ın da gelmesiyle... Ben Rize'den forvet aldım skuadayı.
Ben de tam tersi böyle Alanyalı dolduruyorum ya.
Hakikaten mi? Bak.
Evet şeyden ama hani bir haftada ne kadar dokunabilir ki diye düşünüyorum Ünal Karaman.
Ya ben bu hani yeni hoca gelmesiyle takımlarda bir pozitif motivasyon oluyor ya ona güvendim. Hani hem topçunun da hocaya kendini gösterme isteğiyle. Ama Alanya çok zor rakip bu konuda hani.
Bir de nedense böyle Rize'ye karşı ben hep ön yargılıyım sene başından beri. Ondan dolayı böyle genelde böyle rakibinden topçu almaya bakıyorum. Şeyi düşündüm ben Marafona'yı almayı düşünüyorum. Bakasetas'ı zaten ben sene başından beri her hafta alıyorum.
Evet.
Yine alacağım.
Fiyat performans topçusu tam fantezi oyuncusu ya Bakasetas.
Evet. Bir de sene başında 3'tü galiba.
Evet çok uygundu. Şimdi 3'tü
şimdi 4.5 oldu yine alınır 4.5'a da.
Tabii tabii. Sizin maça geçelim o zaman. Sivas Galatasaray zirveyi en yakından ilgilendiren mücadele. Ne düşünüyorsun?
Ya şöyle ben normalde mesela Malatya'da oynadığımız maçtan önce daha bir çekincem vardı mesela Malatya maçından önce. Böyle Sivas deplasmanını böyle rahat rahat yenecekmişiz gibi geliyor nedense ama böyle geldiği için de kesin kaybedeceğiz gibi geliyor.
%100 GS.
Ama yani gerçekten Galatasaray nasıl diyeyim bu ikinci yarıda harika top oynuyor ya. Ben geçen hafta maçı izliyorum. Maçı izlerken bir yandan böyle şey tahtaya vuruyorum. Savunmadan top çıkartırken Galatasaray.
ya bence
şey
de
abi, alıyor, seri alıyor, tak tak istediği bölgeye atıyor. Muslera sakarlık yapmıyor. Donk çok sakin. Ömer Bayram geliyor, alıyor, bir şeyler yapıyor. Gerçek Falcao topu tutuyor ileride.
Ya ben bu sizin maçta kesinlikle skandal bir VAR kararı bekliyorum ama kimin avantajı ne olur onu kestiremiyorum açıkçası. Ama kesin böyle maçın önüne geçecek bir VAR kararı olacak bence. Yani zaten Türkiye'de bu haber niteliği taşımıyor. O ayrı mesele ama yani yine de o tarz bir şey bekliyorum. Sosyal ligde de Onyekuru'yu aldım ben bu hafta. Falcao başlar yine değil mi?
Falcao başlar da bitirir mi bilemiyorum ya dedem o Sivas yani. Soğuğunda.
Evet. Yani yine bu arada Sivas deplasmanını oynamak için uygun bir tarih. Yani Aralık Ocak değil.
Hava nasıl ama hani Mart soğuğu da pistir Sivas'ın.
Evet,
öyle diyorlar.
Öyle.
Şeyi tabii alacağız ama Ömer Bayram'ı alacağız.
Ömer Bayram direkt zaten hani hiçbir şey yapmasa baba korner kullanıyor. Yeterli bir sebep.
Kafasına çarptırtıyor, martırtıyor.
Aynen. Kendini çok geliştirmiş ya
ben
o konuda.
Falcao'yu belki almam bu hafta. Her hafta alıyordum.
Bu hafta ben sadece Onyekuru'yu aldım. Ömer Bayram'ı da aldım. Hani yedeklerden işte Sitya'da olduğu için ikisi arasından biri yedek durur. Zaten oyun otomatik olarak seçtiği için o konuda bir problem yok o sosyal ligde.
Belhanda oynuyor değil mi bu hafta?
Valla tabii oynuyor olması lazım. Gerçi direkt kırmızı değildi çünkü değil mi?
İkinci sarıdan gördü,
Aynen,
oynuyor herhalde.
oynuyordur.
Şey mesela bizim şu an hani mesela Lemine'nin olmaması Emre Akbaba'yı da kesmeye sebep oluyor.
Tabii.
Orada hani
Onyekuru'da olduğu
diğer
için.
tamamlayıcı orta saha olarak Taylan yerine Belhanda daha da iyi hücuma çıkabiliriz. Gerçi Belhanda'nın da sağ solu belli olmuyor. Geri zekalı bak
Aynen.
hatırladım şu
Yine
Fener maçında.
aynen.
Ya niye
Yine o
yaparsın
aynen.
ya?
Abi ondan ziyade asıl Deniz Türüç ya. Abi ne gerek var işte rakip kalmış 10 kişi. Ne saldırıyorsun gidip kulübeye? Abi kendine bir hakim ol yani.
Belhanda'nın öyle yapması en dinç topçusu Fener'in kenara geldi.
Evet yani bir de tam almışsın üstünün işte adam oyundan çıkarken atılmış artık yani bir kendine hakim ol da şu 11-10 oynuyor. Ben bu arada sonuç gene değişmezdi bence de hani 11-10'da zaten fiziken neredeyse 11-10 oynandı maç. Hep biz 10 kişiymiş gibi oynadık. Dolayısıyla bir farkı olmazdı yine de ama hani ne gerek var yani. Orada hani daha büyük mallığı bence Deniz Türüç yaptı.
Hakikaten hani iyi oynadığı maçta bile küfür ettirmeyi başardı Belhanda kendine.
Evet. O da zaten Belhanda'nın geldiğinden beri en büyük olayı. Pazartesi maçına geçiyorum.
Geçelim
Gençlerbirliği
abi.
Antalya'yı ağırlıyor. Gençlerden de ben şöyle bir baktım oyuncu almak için ama tam da içime sinmedi açıkçası. Bir de pazartesi maçı böyle sessiz sakin başladığı gibi biter mi? Emin olamadım. Ne diyorsun?
Bana da
Var mı
böyle çok
kaç?
böyle sıfır sıfır gibi gidecekmiş gibi geliyor nedense bu maç.
Ben de onun
Ben
için
o yüzden
tercih etmedim.
Flavio'yu düşünüyorum Gençlerbirliği'nden savunmacı.
Aa mantıklı. O da güzel. Savunmayı almak
Başka da bir
için.
şey düşünüyorum. Çünkü şey oldu şimdi Antalya'nın da üzerinde baya bir hype var. Ondan dolayı böyle yüklenebilir herkes böyle bahiste falan da. O yüzden böyle bir bahisçileri üzebileceğini düşünüyorum ben Antalya'nın.
Ben gençler kaybetmeyecek gibi hissediyorum ya açıkçası.
Bence de öyle.
O zaman istersen kadroları tam bir verip eğer hazırladıysan kaptan falan konuşalım.
Açık olan kadroyu verirsem almayacağım dedim topçulara filmde.
O zaman benimkini söyleyeyim. Tamam, ben okuyayım. Kale Altay dediğim gibi. Savunma Sitya, Caner Erkin, Melyak ve Ömer Bayram yedekte. Herhangi biriyle değiştirmek için. Orta saha Max Kruse, Kevin Prince Boateng, Vakayeme, Maxim. Forvet'te de Vedat Muriç, Burak, Milan Skoda var. Diğer yedekte, Forvet'te yedeğimde Kamil Vilcek.
Birini alacağım diyordum Vedat ha. Hatırladım. Benim bir de bütçem var bu haftaya. Ceyla ablam her hafta 2 haftadır kazandırıyor bana.
O şey şu Devler Ligi'ne mi tercih yaptın?
Aynen. Devler Ligi'nde Ceyla ablam tokatlıyor bu Uğur Karakullukçuları, Mehmet Ayanları falan.
Ben onu takip edemedim ya. Bir bakayım bu hafta
Seç seç
durumuna.
abi al Ceyla ablam kazandırıyor.
Ya abi bu şey oldu ya. Orada ben biraz oyuna motivasyonumu kaybetmiştim de. 2 hafta puanları girmediler. Birer maç ertelendiği için. Yani
Evet, o
abi
çok saçma bir şey oldu.
saçma sapan bir şey oldu. Sadece ertelenen maçların puanını girme yani. Geri kalan
Evet,
kalsın.
onun şey yaptılar. İşte ertelenen maçı da şey yaptıktan sonra tamamlayacaklar.
Evet.
Saçma, İngiltere öyle yapmıyor.
Tabii. Orada sen hafta başında zaten belli olmuş oluyor. İşte mesela 31. hafta var konuştuk FPL kısmında. 4 maç oynanacak. O 4 maçtan puanını alıyorsun. Sonra diğer hafta double game week oluyor. 2 maçtan puan alıyorsun.
Bir de sen zaten yedek seçiyorsun. Yedeği zaten niye seçeceğim? Bu tarz şeyler için
Ha,
seçeceğim.
aynen öyle.
Adam
Aynen
oynamazsa
öyle.
şey olmasın. Yedek almanın mantığı yok bu sefer.
Aynen öyle. Naçizane yaptık eleştirimizde Pol
Aynen.
Sosyal
Birce ablam da olsaydı şimdi.
Lig'e.
Ben kuruttum kadromu.
Oku o zaman madem.
Kalede Marafona, Savunmam Flavio, Ömer Bayram, Kolker. Orta saha Vakayeme, Rodriguez, Onyekuru, Maxim. Ben Onyekuru'yu çıkartırım ama kalmış elimde şu an fark ettim. Forvet Mesanović, Sorloth, Ekuban.
Oo.
Yedeklerimde Serkan Kırıntılı, Diego, Bakasetas, Vedat Muriç.
Şeyi Trabzon'dan double up yaptım forvete yani.
Evet, 7.5 kalmıştı. Yatabari almak istemedim Galatasaraylılığımdan dolayı.
Evet.
En son Ekuban'a döndük.
Aslında Stanku denenir mi 7.5'tan ya?
Stanku da denenir. Şey de denenebilir aslında. Bu Kayode, Mayode falan da denenebilir.
Aynen, aynen. Kayode da olur. Veya Milan Skoda. Benim gibi.
Evet.
Evet.
Şey, Dembaba falan da aslında.
Kaptanı kim yapacaksın bu arada?
Kaptan Muriç, yok Muriç'i zaten yedeğe koydum. Şunu Vakaya mı yaparım ya?
Valla ben de Burak Yılmaz'la Vedat Muriç arasında gidip geliyorum. Herhalde Vedat'ı ya,
Beşiktaş
yapacağım.
Beşiktaş balonu bu hafta patlayacak gibi geliyor bana.
Ya rakip Ankara Gücü olmasa ben de öyle düşünebilirim. Ankara Gücü'ne karşı ben kazanacaklar rahat gibi hissediyorum ya. Ama ben Vedat'ın da gol atacağını düşünüyorum. Onun için kupada da boş geçmedi. Güzel bir gol. Net bir kafa vuruşuyla. Bu hafta Denizli'ye karşı da atar diye tahmin ediyorum. Onun için
ya aslında Fener'le doldurmak lazım. Böyle Fener 4-5 atacak gibi geliyor bana. Denizli'yi hiç beğenmiyorum. Bir de Bülent Uygun var başında.
Abi ben şu an 4-5 atacak durumda mıyız ona emin değilim ama yani 2-0, 2-1 hani ben gol yemeyeceğimizi düşünüyorum. 2-0 diyeyim ya. Öyle kazanacağız gibi hissediyorum. Vedat Vedat olur ama hani iki gol de atabilir diye tahmin ettiğim için Vedat'a yöneleceğim.
Vedat'ın iki gol bir asisti var bu hafta, bak haftaya
Oo,
görüşürüz.
Görüyorum ve arttırdım diyorsun.
Aynen, izledim ben bu maçı daha önce.
O zaman ekleyeceğim bir şey yoksa kapatalım yavaştan. NBA'ye geçelim.
Yok abi, Ersin abiye geçmiş olsun dileklerimi
evet.
iletiyorum.
Ersin abi haftaya katılacağına dair sözü verdi. Bakalım sözünde duracak mı?
İnşallah.
Buradan da ifşa ettik. O zaman ağzına sağlık. Şimdi NBA ile devam ediyoruz. Son kısımda NBA Fantasy'ye biraz değineceğiz. MMS bize hem Daily'den biraz bahsedecek hem de Yahoo liglerinden bahsedecek. Buyur baba, dominasyonuna başlasan son kısımda.
Evet, başlayalım. Şimdi yıllık fantezide normal sezonun sonuna geliniyor artık yavaş yavaş. Bu haftadan sonra bir hafta daha var. Artık hani playoff'un çetin yarışları başlıyor, playoff yarışları. Benim girdiğim 3 tane lig var. Ben 3'ünde de büyük ihtimalle playoff yapacağım. Farklı kaydet ekibiyle yaptığımız lige bir değineyim. Orada zaten 16 takım var. 8'i playoff yapıyor. O 8'de de şey oldu. Şu an bayağı bir sondan 8. sırada slotu kapmak için bir yarış var aslında. Bizim Okan Şenol'un 9 galibiyeti var. Bir beraberliği var. O beraberlik de yarım sayılıyor. Koray abi gerisinde direkt 9 galibiyetle. Bayağı çetin bir yarış var. Bu hafta ikisi birden kazanıyor. Ben bayağı derin bir mağlubiyet serisiyle gidiyorum. Lige 8 galibiyet, 0 mağlubiyetle başlamıştım. Şu an 11-7 istatistiğim. Bu hafta Ersin abiyle oynuyorum. 5-4 yeniliyorum Ersin abiye de şey, çok bir önemli bir mağlubiyet değil. Ben şu an biraz da şey kovalıyorum. Playoff'ta gelebilecek rakibi seçmeye çalışıyorum kendime.
Şerefli mağlubiyetler mi alıyorsun bu sırada da?
Evet, ben aslında son yaptığımız podcast'ta şey demiştim. Bir daha yenilmeyeceğim demiştim. Çok büyük yalan söylemişim. Hala galibiyet alamadım o günden beri.
Abi sen kadroları gördükten sonra oyuncu da alalım dedin.
Evet, öyle bir şey de yaptım. Ya şey oldu şimdi. Tam sakatlarım iyileşti diyorum. Seriye başlarım diyorum. Bu sefer başka sakatım çıkıyor. Şey oldu, Karl-Anthony Towns zaten kaç haftadır yok. Ben oyunumu, hani bu farklı kaydet ligindeki kadromu şey kurmuştum. Anthony Davis ve Karl-Anthony Towns ikilisini çekip hani onların etrafını dizmiştim. Hani bu ikiliden birini çıkartınca denklemden direkt ölüyor benim takım. Mesela geçen hafta şeydi, Fed'le kafa kafaya gittik. Eşleşme bloğa kaldı. Tam son gün Davis oynatmadılar. Feddeler'den şey almış, Mekki'yi almış. Davis'in süre Mekki'ye gidiyor. Mekki koydu blokları, aldı eşleşmeyi. Ben ne yapayım ondan sonra yani? Ama Fed'e fena kuruldum. İnşallah playoff'ta denk geliriz.
Yalnız bak, blok dedin mi aklıma Ekpe Udoh geldi. Bir hüzünlendim şu anda. Sende.
Fenerbahçe'de toparlamış Euroleague'de.
Abi toparlamak değil. Çünkü orada playoff yarışı acayip karıştı. Herkes birbirine kaybediyor. Saçma sapan bir şey oldu. Hani Fenerbahçe toparlama, diğerleri çöktü. Yani bize şey piyango vurdu resmen bu sene oranın karışmasından.
Evet, ben dün de bir baktım böyle puan durumuna baktım. Aldım elime kağıdı kalem, Fener nasıl playoff yapamaz ona bakmak için. Şey, böyle hepsi kafa kafaya üst üste binmiş orada takımların.
Abi bize zorla playoff yaptırdılar. Hani bizim takımın aslında oynayası yok da. Hani herkes buyur, yok siz buyurun lütfen siz modunda.
Playoff'ta da gider Efes'i elersiniz ondan sonra 1-8 eşleşir.
Abi ben şeyi merak ediyorum ya. Milano eğer olur da playoff'a kalırsa acaba koronadan dolayı nasıl bir süreç olacak? Hani o zamana kalır mı onu da bilmiyorum ama.
Aa doğru. Sizin oralarda bir de.
Bizim oralar. Bizim burada çarşı bir karıştı. İnanılmaz.
Şey, yayından bulaşmıyor değil mi?
Yok abi. Şey, yollarken sanite ederim.
Şey, dezenfekte et de öyle oldu şey, kaydı maille.
Neyse sen devam et şeye. Tekrar i̇şte,
farklı kaydet liginde durumlar bu. Şu an Fed lider. Ama ben şu an kadrolara bakıyorum. Şu an en güzel kadro Devlet'te ya. Playoff'ta bayağı ters gelir herkese. O da çok mağlubiyetle başladı. Sonradan toparladı. Hani Devlet playoff'u götürebilir. Bakalım, jinxledik şimdi çocuğu. Kesin ölecek hardım vardın da. Şey bak, Fritz abi inanılmaz bir seri yaptı ya. 9-0'la başladı. İlk 9 eşleşmenin hepsini kaybetti. Şu an 8 galibiyet 10 mağlubiyette ama yetmeyecek playoff'a. Okan Şenol kazandığı an bu hafta gidiyor Fritz abinin playoff şansı.
Zaten dün Tottiler Mesiler'de de bahsetmişler şey. Fritz abinin yükselişinden de bahsetmişler şey. Veteran takım sokmaya çalışıyorlarmış 2-8'i.
Koray abi olabilir o veteran. Koray abinin takım girerdi. Fritz abi de takasa girdi. Fritz abi de kazıkladı Koray abiyi. İkisi de öldü. Şeydi, sene başladığında şöyleydi. Burkay, ben, Koray abi namağlup gittik böyle 6-7 hafta. Sonra ben ikisini de yendim galiba. Yok, Burkay'ı yenmedim galiba. Koray abi yendim. Onun ilk mağlubiyetini benden almıştı Koray abi.
Naçizane bir şeyler oldu. Oynuyoruz şu oyun diyorsun.
Aynen. Ama işte sonra patladı benim takım.
İstiyorsan...
Ama Carlo Anthony tam sonarsa ben alırım bu ligi ya.
Biraz da daily anlat.
Çok da iddialıyım bu konuda. Efendim?
Biraz da daily anlat istiyorsan.
Bir önce şeye geçelim. ESPN, hani diğer başka bir geleneksel bir ligimiz var. Orada da playoff yarışı bayağı çetin olarak sürüyor. Şu an şey, Arda Namlı ile maçım var. Arda ile aynı galibiyetteyiz. Yok, ben Arda'dan yarım galibiyet öndeyim. Benim bir beraberliğim var. Burada da şu an 12 takımın 4'ü yapıyor. Devlet garantiledi. Diğer hani 2, 3. ve 4.lük slotu için Özgün abi, ben, Arda Namlı, Karaböcek ve Çetin abi var bizim. Onun kapışıyor. Burada da şey, şimdi playoff yarışındaki takımlar birbiriyle oynuyor. Bayağı erken playoff maçları gibi oluyor. Burada bu ligde de ben bayağı ilk yarısından önce sonuncu falandım. Seri galibiyetler aldım Aiton dönünce de. Burada da benim Drummond vardı takımımda. Drummond'un Cleveland'a takasından sonra Drummond'un istatistikler çöp oldu. Şu an hatta oynamıyor falan sürekli. Burada da bayağı çetin bir yarış olacak. Burada da Devlet'in kadrosu çok iyi, enteresan bir şekilde. Zaten normal sezonu lider bitirecek Devlet galiba. Aras abim bu ligde sakatlıkların kurbanı oldu. Curry falan vardı kadrosunda. Direkt zaten öldü. Biraz yıllık fantezi ile ilgili oyuncu önerileri yapayım istersen.
Tabii. Buyurun.
Şu an hani artık her şey bitiyor. Playoff geldiği için hiçbir oyuncunun gözünün yaşına bakmadan oynamıyorsa atması lazım eğer hani playoff şansını kaybediyorsan. Hani fikstüre bakacaksın, oyun hani çok fazla maçı olan takımın topçularından oyuncu almak lazım. Mesela şu an mesela pazar günü Kennard dönüyor galiba, Luke Kennard. Luke Kennard alınabilir, McCree alınabilir, John Hanson alınabilir. Bu tarz oyuncular şu an hani playoff'ta size avantaj sağlayabilirler. Çünkü Fantezi Ligi'nin playoff dönemi tam şey NBA'de normal sezonun sonuna denk geliyor. Normal sezon sonunda da takımların hani ne olacağı aşağı yukarı belli olduğu için takımlar oyuncu dinlendiriyor. Çok fazla işte sakatım oran buram ağrıyor deyip oynamayan oyuncular oluyor. Hani biraz yeri kovalayıp oradan hani sakat oynamayacak yıldızın takımından onun backup'ını falan alıp öyle bir yürüme şekli olabilir. Ama şu an mesela çok kafa kafaya gidiyorsa şu, bu haftaki eşleşmeniz mesela Hawks'tan, Utah'tan, Portland'dan ve Memphis'ten topçu alınabilir. Çünkü şu an biz bu podcast'i cuma günü gireceğiz. Cumartesi ve pazar günü back to back oynayacak bu takımlar. Bu yüzden bu takımlardan hani istatistik yapabilecek yerde oyuncu görüyorlarsa mutlaka almalılar diye düşünüyorum. Hani önerilerim bu kadar. Günlük fanteziye geçelim istersen.
Tabii ki. Buyurun.
Günlük fantezide işte Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece Wizards-Hawks maçı var. Bu maçtan alınabilecek oyuncu olarak Bertans'ı düşündüm. Nets-Spurs maçından Levert'ü düşündüm. Levert şu an inanılmaz bir formda. Geçenlerde hani maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmada tek başına falan götürdü. Knicks Thunder maçında Steven Adams'ı düşünüyorum. Adams'ın fiyatı düşük şu an. 23 dolar falan. Ama potansiyeli çok yüksek. 30-40 puan yapabilecek bir potansiyeli var. Celtics Utah maçından da Marcus Smart'ı düşünüyorum. Çünkü şey şu an Celtics'te sakatlar var. Genelde sakatları da kısa rotasyonu üzerinde. Bu yüzden Smart'ın süresi çok artıyor. Smart da işte hem sahada kaldığında top çalıyor. Sayısı var, reboundu var, asisti var. Her alanda katkı veriyor. Bu yüzden Marcus Smart alınabilir. Chicago-Indiana maçından da Warren'ı düşünüyorum ben almak için. Yine Pacers'ta da böyle sakatlar falan var. Kısa rotasyonu biraz dar Pacers'ın o yüzden. Ve Warren çok formda. Minnesota-Orlando maçından alınabilecek isim Ray'di düşünüyorum. Çünkü Towns yok. Bu yüzden pivot rotasyonunda Ray'din süresi çok arttı. James Johnson'ın da fiyatı çok ucuz ve her alandan istatistik verdiği için o da çok puan getirebiliyor. Dallas-Memphis karşılaşmasından da ben Valenciunas'ı düşünüyorum ve Porzingis'i düşünüyorum. İkisi de çok formda. Memphis'in zaten pot altı rotasyonu daraldı bayağı onların da sakatlıklardan dolayı. Suns-Portland karşılaşmasından da Rubio'yu öneriyorum. Rubio çok formda ve fiyatı çok düşük. 20 dolar falandı galiba. Ve hani yüksek fiyat verilebilecek bir oyuncu bakıyorsanız da CJ McCollum alınabilir. Lakers-Milwaukee maçından da hani çok önerim mi bu diyeceksiniz de Yannis ve Davis ikilisinden birini hatta ikisini birden alıp diğer slotları 10 dolarlıklarla doldurabilirsiniz. Burada şey olabilir çünkü Yannis'in bayağı bir puan yapacağını düşünüyorum ben. 70-80 puan getirebilir. Diğer geceye istersen bir bakalım. Diğer gecede de Houston ile Charlotte'ın maçı var. Charlotte'da da şu an Rozier pek formda değil gibi gözüküyor ama şu an Charlotte'ın da Malik Monk falan ceza alınca rotasyonu daraldı. Rozier'ın süreleri arttı. Kullanacağı top miktarı arttı. Graham da sakat. Oynayıp oynamayacağı henüz belli değil ama büyük ihtimalle oynamaz. Rozier alınabilir. Detroit-Utah maçından da Detroit'te guardların durumu belli değil şu an. Sakatları var Rose falan. Brandon Knight çok formda alınır. Conley bu senenin formsuz ismi ama şu son zamanlarda hani normal basketbol olarak pek hala etkili oynamasa da istatistik olarak biraz geliştirdi kendini. Fiyatı da çok formsuz olduğu için düştüğü için hani alınabilecek bir oyuncu. 19 dolar veriyorsunuz 25-30 puan yapabiliyor. Rudy Gobert'i savunabileceğini sanmıyorum ben Pistons'ın. Rudy Gobert de bayağı bir puan getirebilir. O yüzden Gobert alınabilir. Cavs Denver maçından da Larry Nance Junior'ı öneriyorum ben. Çünkü Drummond'u oynatmıyorlar. Tristan Thompson'ı oynatmıyorlar. Pota altında, o yüzden Larry Nance Junior bayağı süre alıyor ve bayağı istatistik kasıyor. Top çalıyor, rebound alıyor, sayı atıyor. Bayağı hani fantezi için çok değerli bir oyuncu Larry Nance Junior. Sixers Golden State maçından da şey, şimdi Sixers'ta hem Embiid hem Ben Simmons olmadığı için diğer oyuncuların kullandığı top miktarı falan arttı. Bu yüzden Horford alınabilir. Shaq Milton muhteşem oynuyor. Yıllık fantezide de iki ligimde kadromda. Bayağı eşleşme, hani tek başına eşleşme falan alabilecek seviyeye getirtebiliyor Shaq Milton. Bu yüzden günlük fantezide de denenebilir. Bu kadar günlük fantezi için de söyleyeceklerim.
Abi süper. Ben de bu hafta normalde çok izlemiyorum biliyorsun. Bir bahis aldım. Onu anlatayım. Minnesota maçıydı. Rakip de Milwaukee diye hatırlıyorum. Bu hafta Zion Williamson 26.5 sayı baremi açmışlar. Ben de o gün sabah babanın çok etkileyici bir videosunu gördüm. Şöyle eski maçlarına falan bir baktım. Dedim baba 27 sayı atar, bizi kırmaz, üzmez dedim. Ondan sonra tabii geç saatte yaptım. Sabah bir baktım, baba 4. periyodun başında 25'e ulaşmış. Sonra da katiyen atmamış sayı.
Benim şu meşhur Golden State San Antonio serisi var ya, Kavay'ın sakatlandığı. Orada var, Kavay alt bahsim var. Kavay ilk yarıdan aşacak o bahsi. Sonra Zaza Pachulia sakatlayınca bunu tam yarım sayıda kaldı bahis, üst olmadı, öyle gelmişti. Ama çok da üzüldüm yani, parayı kazandığıma sevinmedim. Zaten o parayı yedim sonra ben bahiste, başka şeylerde, bari Kavay sağlam kalsaydı.
Abi bu hafta da NBA ve bahis ekseninde böyle bir süreçten geçtik, evet.
Canın sağ olsun.
Abi o zaman ekleyeceğim bir şey yoksa yavaştan kapatalım.
Yok.
Ağzına sağlık.
Eyvallah, senin de ağzına sağlık.
Haftaya yine umarız yapabiliriz. Görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kal.
İnşallah görüşürüz.